Ayrım 22.
3. Toplumsal fikirlerin ve teorilerin kesin, belirleyici rolü, toplumun maddi gereksinimlerine tamamıyla uyan, tarihi yapan ve sömürücü burjuvazinin dirençlerini kırabilecek gücün tek sahibi olan, emekçi yığınlarının gereksinimlerine tamamıyla uyan bir teori edinmemizi bir ödev, bir yüküm haline getirir. Opportunistlerin yaptıkları gibi, Rus menşeviklerinden tutun, Leon Blum'a kadar ve Jules Mock'a kadar teoriyi küçümsemek, işçi sınıfını devrimci harekete yön veren pusuladan yoksun bırakmak demektir. Devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz. Bilimsel sosyalizmin değerlerinden biri, diyalektik materyalizme dayanarak fikirlerin önemini ve rolünü doğru olarak değerlendirmesidir. Onun için bilimsel sosyalizm, teoriyi layık olduğu bir yüksekliğe koyar ve bu teorinin harekete geçirici, örgütleyici ve değiştirici gücünden tamamıyla yararlanmayı ödev bilir. Yoklama soruları. 1. Kaba materyalizm ne bakımdan yanılgıya düşer? Bunu bir örnekle açıklayın. 2. Fikirlerin üstünlüğünü ilan eden idealizm, gerçekte onların gücünü eksik değerlendirirken, diyalektik materyalizmin fikirlere nasıl bütün güçlerini verdiğini gösteriniz. 3. Yeni fikirler deyince ne anlamak gerekir? 4. Gerici burjuvazinin çok eski fikirleri nasıl yeni fikirlermiş gibi yutturmaya çalıştığını birkaç örnekle gösteriniz. 5. Güncel bir örnek üzerinde yeni fikirlerin örgütleyici, devindirici, değiştirici rollerini tahlil ediniz. 14. ders. Bilimsel sosyalizmin şekillenmesi, önemi ve rolü. İdealizm, toplumsal fikir ve teorilerin kökenini ve rollerini anlamak yeteneğinde olmadığı halde, diyalektik materyalizm bu yeteneğe sahiptir. Ama diyalektik materyalizmin kendisi de fikirlerin ortaya çıkışını ve onların etkisini düzenleyen yasalardan kurtulamaz. Bunun içindir ki idealizm, kendi kendini anlamadığı halde, çünkü bunu ancak idealist olmayı bırakıp materyalist olarak yapabilirdi, Marksist teori kendi öz tarihini nesnel olarak inceleyebilecek ve nesnel olarak önemini değerlendirebilecek durumdadır. Bu 14. ders, Marksist teorinin en arı anlamıyla toplumsal, siyasal yönü olan bilimsel sosyalizme ayrılmıştır. Burada onun şekillenmesini ve rolünü inceleyeceğiz. 1. Marksizmin üç kaynağı. Marksizm bütünüyle, diyalektik materyalizm, tarihsel materyalizm, bilimsel sosyalizm olarak ele alındığında insan kafasının kendiliğinden bir ürünü değildir. Bir yandan kapitalist toplumun nesnel çelişkileri tabanı üzerinde doğmuştur. Onları yenileştirici bir tarzda çözer. Öte yandan ayrılmaz bir şekilde daha eski nesnel koşullar içinde biçimlenmiş fikirlerin hareketinden, toplumların gelişmesiyle ortaya çıkan sorunlara yanıt arayan hareketten ileri gelir. Dahası var. Felsefe tarihi ve toplumsal bilim tarihi bize tam bir açıklıkla gösteriyor ki, Marksizm de dünya uygarlığının gelişim çizgisi dışında doğmuş, dar görüşlü, taşlaşmış bir öğretisi olan sektarizme benzer hiçbir şey yoktur. Tam tersine Marx'ın dehası tamamen insanlığın en önde gelen beyinlerinin getirdiği sorulara yanıtlar sağlamış olmasındadır. Onun öğretisi, felsefenin, ekonomi politiğin ve sosyalizmin en büyük temsilcilerinin öğretilerinin dolaysız ve doğrudan bir devamı olarak doğmuştur. Bu metin, bütünü içinde ele alınan Marksizmin üç teorik kaynağını gösteriyor. Bunların önemini kısaca belirtmek gerekir. A. Alman felsefesi. 19. yüzyıl başlarının Alman felsefesi, Marksizmin bir kaynağıdır. Daha önce de bu konuyu incelemek fırsatını bulmuştuk. Biliyoruz ki 1789 devriminin hayranı Hegel, Fransız devriminin olaylar üzerinde yaptığı devrime benzer bir devrimi fikirler planında yerine getirmek istemişti. Diyalektik buradan geliyor. Nasıl devrim sonsuz sanılan feodal düzene son verdiyse, diyalektik de aynı şekilde sonsuzluğuna inanılan gerçekleri tahtından indiriyor. Tarihte karşıt fikirlerin hareket verdiği bir süreç görüyor. Alman burjuvazisinin 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başındaki eğilimleri ideolojik olarak bu şekilde ifadesini buluyordu. Bölünmüş durumdaki Almanya henüz feodal düzen altında bulunuyordu ve genç Alman burjuvazisi Fransız burjuvazisinin Rih'nin öte yanında büyük bir ustalıkla yaptığı şeyi kendisi için de yerine getirmenin düşünü görüyordu. Ama henüz çok zayıf olduğu için bu tarihsel görevi yerine getirecek durumda değildi. İşte Hegel'in köklü yetersizliğini, yani onun idealizmini açıklayan da budur. İdealizm her zaman nesnel bir güçsüzlüğün yansısıdır. Feodaliteyi yere çalmaya can atan ama buna yeteneği olmayan bir burjuvazinin teorik ifadesi olan Hegel'in felsefesi, Engels'in deyimiyle bir büyük başarısızlık oldu. Diyalektik gelişme böylece salt düşünsel ideal kalıyor. Üstelik feodal Prusya devletinin safına geçerek bu devletin fikrin zorunlu tarihsel ifadesi olduğu sonucuna varıyor. Diyalektik böylece varoluğunun ülküleştirilmesi batağına batıyor. Onun hareketi ancak zihinlerde devrim yapabilen bir sınıfın güçsüzlüğüyle durdurulmuştur. Bununla birlikte 1831'de ölen Hegel'in hemen arkasından gelen kuşağın burjuva filozoflarının feodal ruhban zümresine karşı savaşımları, onları 18. yüzyılın tanrı tanımaz Fransız materyalizminde sınıf düşmanlarına karşı silahlar bulmaya götürecekti. Bu dönem Ludwig Furbeck'te kişileşir. Onun Hristiyanlığın Özü adlı kitabı materyalizmi tahtına yeniden oturttu. O, her ikisi de liberal Alman burjuvazisinden gelme olan Marx ve Engels üzerinde kuvvetli bir etki yapmıştır. Ama Furbeck'in materyalizmi mekanik bir materyalizm olarak kalıyordu. Furbeck, haklı olarak insanda bir doğa ürünü görüyor. Ama insanın aynı zamanda doğayı değiştiren bir üretici olduğunu ve toplumun kökeninin burada olduğunu görmüyor. Bilimsel bir tarih anlayışından yoksun olduğu için Furbeck, onun yerini ne olduğu belli olmayan bir sevgi diniyle, yani bir idealizme dönüşle dolduruyor. Alman burjuvazisinin güçsüzlüğünü ifade eden güçsüzlük, 1848'de feodallere karşı kendi devrimini zaferle yürütemezdi. Marx'ın diyalektik materyalizmin hazırlanışıyla tamamen bilimsel olan ve aynı zamanda hem Hegel'in idealist diyalektiğini hem de Furbeck'in mekanik materyalizmini aşan bir felsefe ortaya koyduğunu biliyoruz. Diyalektik materyalizmin ilk açıklaması Marx'ın 1845 ilk yazında kaleme aldığı Furbeck üzerine tezler ile verildi. 11. tez klasik Alman felsefesinden Marksizme geçişi ifade eder. Filozoflar yalnızca dünyayı değişik biçimlerle yorumladılar. Oysa sorun onu değiştirmektir. B. İngiliz ekonomi politiği. 19. yüzyılın başlangıcında İngiltere ekonomik bakımdan en ileri ülkeydi. 18. yüzyılın sonunda İngiliz burjuvazisi manifaktürden fabrikaya yani makinelerin kullanılmasına geçen ilk burjuvazi olmuştu. Böylece büyük sanayi üretim kapitalist toplumun teknik temeli doğuyordu. İnsan toplumunda maddi yaşama araçlarının üretim ve değişimini yöneten yasaların bilimi, ekonomi politiğin açılıp gelişmesine nesnel olarak elverişli koşul. Büyük İngiliz iktisatçıları Adam Smith ve David Ricardo emek değer teorisinin kurulmasında ilk adımları attılar. Ama metaların değişiminin ötesinde insanlar arasındaki nesnel ilişkileri yakalayamadılar. Onun için de her metanın değerinin o metanın üretimi için toplumsal bakımdan gerekli emek zamanı ile belirlendiğini göremediler. Marx'ın büyük değeri kesin olarak değişim değerinin gerçek niteliğini toplumsal emeğin billurlaşması ile tanımlaması oldu. Böyle yapmakla Marx kuvvetli sınıf çıkarları buna karşı çıktığı için kapitalizmin tahliliğini sonuna kadar götürmeye gücü yetmeyen İngiliz ekonomi politiğinin sınırlarını aşıyordu. İktisatçılar kapitalizmin sonsuz olduğunu sanıyordu. Marx artı değeri buluşuyla ekonomi politiğe kesin bir sıçrama yaptırdı. Ödenmemiş emeğe el komanın, kapitalist üretim tarzının ve bu üretim tarzında ortaya çıkan işçi sömürüsünün temeli olduğu ve kapitalistin işçisinin emek gücünü pazardaki bir meta gibi tam değerini ödeyerek satın alsa bile ondan ona ödediğinden daha çok değer çıkardığı ve son çözümlemede bu artı değerin varlıklı sınıfların ellerinde sürekli olarak artan sermaye birikimlerinin çıktığı değerler tutarını oluşturduğu gösterildi. Kapitalist üretimin ve sermaye üretiminin doğumu ikisi de açıklandı. Kapital, Marksist ekonomi politiğin başyapıtıdır. C. Fransız sosyalizmi. Modern sosyalizmin tohumunu 18. yüzyıl Fransız filozoflarının materyalizminde aramak gerekir. Bilimsel sosyalizm bu modern sosyalizmin açılıp gelişmesidir. Helvetiuslar, Holbachlar ve benzeri hiç de sosyalist değillerdi. Ama onların insanın doğal iyiliği, deneyimin, alışkanlığın, eğitimin büyük gücü, fizik ve toplumsal ortamın karakter ve türeler üzerindeki belirleyici etkisi ve benzeri gibi belli başlı tezleri onların materyalizmini zorunlu olarak komünizme ve sosyalizme bağlar. Eğer koşullar insanı biçimlendiriyorsa, bu koşulları insanca biçimlendirmek gerekir. Komünizm için yaşamını veren Gracchus Babeuf, 1797'de Termidor Burjuvazisi tarafından giyotinle idam edilmişti. 18. yüzyıl filozoflarının öğretilisiydi. Marx'ın öncelleri üç büyük ütopyacıya, Fransız Saint-Simon, Fourier ve İngiliz Owen'a gelince bunlar 18. yüzyıl materyalizmini yürekten benimsemişlerdi. Modern sosyalizm hakkında Engels'in, her yeni teori gibi modern sosyalizmde kökleri maddi ekonomik olguların derinliklerinde bulunmakla birlikte önce eldeki hazır zihinsel birikime bağlanmak zorundaydı şeklinde değerlendirmesi böylece doğrulanmış oluyor. Ama Marx'tan önce sosyalizm henüz bilimsel değildi. Ütopik bir sosyalizmdi. Fransız sosyalizmi bunun büyük bir bölümünü oluşturur. Ama aynı zamanda bazı Alman düşünürlerini ve büyük İngiliz teorisyeni Owen'ı da kapsar. 2. Ütopik sosyalizm. Ütopik sosyalizm, kapitalist toplum tarafından yaratılmış olan koşullar içinde doğmuştur. Burjuvazi feodal düzene karşı özgürlük ve kardeşlik adına savaşım vermişti. Oysa onun egemenliği Fransa'da ve İngiltere'de toplumdan bir orman yarattı. Kapitalizm çerçevesi içinde sanayinin gelişmesi, işçilerin sömürülmesi koşuluna dayandığı için zenginlikleri elinde bulunduran burjuvaziye bolluk ve iktidar sağlayan yeni feodalikler, para feodallikleri oluşurken toplumun öteki kutbunda emekçi sınıfların yoksulluğunun korkunç oranlarda arttığı görüldü. Ütopik sosyalistlerin hareket noktası bu durumu sanayinin gelişmesini sağladığı için burjuva iktisatçıların doğal olarak gösterdikleri bu durumu mertçe korkusuzca ortaya koymak oldu. Ütopyacılar düzeni kıyasıya eleştirdiler. Fourier'in deyişine göre bu düzende yoksulluk aşırı bolluğun kendisinden doğmuştu. Saint-Simon, kapitalizmin bağrında üretimin anarşik bir biçimde sanayiciler arasındaki acımasız bir savaşım içinde geliştiğini, yığınlar için en büyük acıları bunun doğurduğunu belirtiyor. Sanayinin gelişmesinin insanlara mutluluk getireceğine inanmış olan Saint-Simon, USA uygun bir üretim örgütünün doğayı ortaklaşa işletmek için birleşmiş insanların elinde sağlayacağı yararları anlatıyor. Böylece insanın insan tarafından sömürüsü ortadan kaldırılacak, İnsanı yönetmekten şeylerin yönetimine geçilecektir. Charles Fourier, kapitalizmin bunalımlarını inceliyor, rekabetin yıkıcı etkilerini suçluyor. Özellikle spekülasyon ve ticaretin kötülüklerini ortaya koyuyor. Erkeklerle kadınların eşitliğinden yana olan Fourier, kadınların burjuvazi tarafından sömürülmelerine karşı keskin bir eleştiri yürütüyor. Devleti egemen sınıfın çıkarlarının savunucusu olarak nitelendiriyor. Ve daha önce savaşın vermiş olduğu Hristiyan dinine dönen burjuvazinin artık kendi işine gelen tevekkül gibi ahlaki fikirleri nasıl yaydığını gösteriyor. Bu kötülüklere karşı çare olarak ortaklaşmayı ileri sürüyor. Mülk sahipleri servetlerini, emeklerini, yeteneklerini birleştirerek küçük üretim toplulukları halinde örgütleneceklerdir. Plansterler yetkinleşme, ilerleme yetisi sonsuz olan insanlığa uyumlu bir açılıp gelişme olanağı sağlayacaktır. Çekici nitelik taşıyan çalışmadaki şevkli yarışma, kamunun yararına yönelecek, gezegenin zenginliklerini değerlendirecek olan büyük şantiyeler kurulacak. 18. yüzyıl materyalistlerinin öğretilisi olarak insanın özelliklerinin, erdem ya da kusurlarının, ortam koşullarının bir ürünü olduğuna derin bir şekilde inanan genç fabrikatör Robert Owen, 1771-1858, İngiltere'de yapılan sanayi devriminin herkesin mutluluğu için elverişli koşulları yarattığını kabul eder. Önceleri insansever bir patron olan Owen, New Lamarck İplik Yapım Evi'ni, sarhoşluk, polis, yargıç, dava yoksulları, koruma yasaları, sadaka nedir bilmeyen örnek bir göçmen topluluğuna dönüştürdü. Daha sonra komünizme vardı. Yani büyük sanayi ile gelişmiş olan üretici güçler, kolektif mülkiyet olmalıdır ve topluluğun bütün üyeleri bu mülkiyetten eşit olarak yararlanmalıdırlar. Owen, üretim ve tüketim kooperatifleriyle toplumun komünist örgütlenmesini hazırlayabileceğini düşündü. Kapitalist okyanus için birer ada olan bunlar ortadan kaybolmaya mahkumdular. Büyük ütopyacıların Marx ve Engels'in belirtmekten hoşlandıkları yüksek değerleri olmuştur. Onlar tam gelişme halindeki kapitalizmin eksikliklerini gördüler. Tanımladılar ve haber verdiler. Ve kapitalizmin kendisini sonsuz sandığı bir zamanda onun sonunu görebildiler. İnsanın insan tarafından sömürüsünü ortadan kaldırmak istediler. İlerici bir eğitimin savunucuları olan ütopyacılar, insanlığın mutluluğunun bu dünyada olanaklı olduğu inancı ile insanlığa inandılar, güvendiler. Bu bakımdan sosyalizm tarihinde birinci sırada önemli olan bir yer tutarlar. Bununla birlikte toplumu değiştiremediler. Neden? Büyük ütopyacılar kapitalizmin birinci döneminde yer aldılar. Bu dönemde kapitalizmin çelişkileri üretimde anarşi yaratarak ve yığınların yoksulluğuna neden olarak gelişmeye başlıyorlar. Ama kapitalizm nesnel olarak kapitalizme karşı savaşın verme, onu yenme ve sosyalist toplumu kurma yeteneğinde bir gücün düzenin bağrında kendisini ortaya koyabilmesi için henüz çok gençtir. Bu güç kapitalist burjuvazinin gelişmesinin zorunlu olarak yarattığı proletaryadır. Çünkü burjuvazinin bütün gücü, bütün iktidarı proletaryayı sömürmesine dayanır. 19. yüzyılın başında proletarya sayıca az, zayıf, rekabet yüzünden dağınık ve ufalanmış durumdaydı. Burjuvaziye karşı proletaryanın bir sınıf savaşımı vardır. Ama henüz başlangıç halinde, yani örgütlenmemiş bir durumdadır. Proletaryanın bu evrede hemen önündeki en yakın istemlerden, özellikle iş gücünün kısaltılmasından başka bir amacı olamaz. Geleceğe ait perspektiflere sahip olmak için çok acı çeker. Siyasal planda ise proletarya henüz burjuvazinin, özellikle Fransa'da proletaryayı feodal artıklara karşı savaşımında kullanan burjuvazinin, böylelikle 1830'da proletarların Bourbonları kovup onun yerine bir burjuva kral Louis Philippe'i koymak üzere yardım ettikleri burjuvazinin vesayeti altındadır. Burjuvazinin içinden çıkmış olan büyük ütopyacılar, sömürülen proletaryanın ıstıraplarını acıyla kaydediyorlar. Ama bizzat bu durum onların proletaryanın içinde sakladığı ve burjuvazinin kendisini sonsuz sandığı sırada proletaryayı geleceğin sınıfı yapan büyük gücü görmelerine engel oluyor. Sonuç olarak zamanlarının toplumunda onu ortadan kaldırmak için nesnel çareler bulamadıklarından ütopyacıların düşüncel bir plan kurmaktan başka çıkar yolları yoktur. Acıklı gerçeğin karşısına koydukları kusursuz, yetkin bir toplumun tamamlanmış tanımlamasını kendi kafalarından çıkarıyorlar. Ama kapitalist toplumun gelişme yasalarını bilmedikleri için eleştirdikleri toplumla düşledikleri toplum arasındaki nesnel bağ bulup ortaya koyamıyorlar. Onların sosyalizmlerinin ütopik olarak nitelendirilmesi bundan ileri gelir. Böylece aklın adil bir toplum yaratma yeteneğinde olduğunu düşünen 18. yüzyıl filozoflarının öğretileri idealistçe davranıyorlar. Adalete ve ahlaka başvuruyorlar. Peki yeni toplumu gerçekleştirmek üzere hangi çareleri ileri sürüyorlar? Sınıf savaşımının yaratıcı gücünü akıllarından geçirmedikleri için zaten anarşiyle bir saydıkları yığınların siyasal eyleminden korkuyorlar. Başvuracakları tek kaynakları var: öğüt. Onun için yazılarıyla, örnek toplumlarla insanları sistemlerinin yetkinliğine inandırmaya çalışıyorlar. Saint-Simon, Emekçilerin Partisi'nin bu partinin manifestosunun ilanından 48 saat sonra yaratılmış olacağını ve gene dini reddetmemek gerektiğini, çünkü sosyalizmin de bir din olduğunu ifade ediyor. Kendi fikirlerinin gerçekleşmesine razı olacağı umuduyla iktidara sahip olan burjuvaziyi bütün güçleriyle kendi fikirlerine döndürmeye çalışıyorlar. Bu bir ütopyadır çünkü burjuvazinin sınıf çıkarları sosyalizmle mutlak bir çelişki halindedir. İşte bunun içindir ki Saint-Simon, Fourier, Owen başarıya ulaşamadılar. Marx'ı büyük ütopyacılardan ayıran şey, düşüncel bir toplum planı tasarlamak yerine sosyalizmi bilimsel temeller üzerine kurmuş olmasıdır. Her ne kadar kapitalizm konusundaki eleştirileri genellikle çok keskin olduysa da, büyük ütopyacılar Marx'a kesin bir üstünlük sağlayacak olan tarihsel materyalizme, toplumlar bilimine sahip değillerdi henüz. O zaman kapitalist sömürünün sonuçlarını ortaya çıkarmakla birlikte bunların ancak mekanizmasını yakalayabildiler. Bir karşı tepkiyle proletaryanın kapitalizmin yıkılmasında zorunlu olarak oynayacağı rolü bulup ortaya koyamadılar. Onların teorik güçsüzlüğü pratik bir güçsüzlükte ifadesini bulur. Marx'ın sayesinde bilim ütopyanın yerini alır. Marx'ın sayesinde ütopyacıların düşü sosyalizm gerçek olur. 3. Bilimsel sosyalizm. A. Biçimlenmesi. Büyük ütopyacılardan daha genç olan Marx ve Engels'in yararlandıkları nesnel koşullar daha iyiydi. Onların düşüncesi bir olgunluk derecesine vardığı zaman kapitalizmin çelişkileri daha açık, daha bellidir. Özellikle proletaryanın devrimci savaşımı hızla gelişmektedir. 1825'te kapitalizmin ilk büyük iktisadi bunalımı patlak vermişti. Bundan sonra bunalımlar devirli bir şekilde ortaya çıkıyorlar. Düzenin geliştirdiği üretici güçler düzenin kendisine karşı dönüyor. Bu temel üzerinde gittikçe daha kalabalık olmak üzere büyük sanayide toplaşmış olan proletarya daha yoğun ve daha iyi örgütlenmiş bir savaşım koyuyor ortaya. 1831'de Lyon'da ilk işçi ayaklanması, 1838-1842 İngiltere'de Chartizm, ilk ulusal işçi hareketi en yüksek, en ateşli noktasına varıyor. Proletarya ile burjuvazi arasındaki sınıf savaşımı, Avrupa'daki en ilerlemiş ülkelerin tarihinde bir yandan modern sanayinin, öte yandan da burjuvazinin yeni ele geçirdiği politik üstünlüğünün gelişmesiyle orantılı olarak ön plana geçti. 1848 Haziran'ı Fransa'da işçi sınıfının silah elde yaşama hakkını savunduğu barikatların burjuvaziye karşı yükseldiğini görecektir. Marx ve Engels bu savaşımın yalnızca tanıkları olmadılar. Ütopyacılardan farklı olarak aynı zamanda devrimci militanlar oldukları için bu savaşıma kendileri de katıldılar. Almanya'da, Fransa'da ve İngiltere'de Marx ve Engels işçi hareketinin örgütlenmesine çalışıyorlar. 1864'te Uluslararası Emekçiler Derneği'ni kuruyorlar. Onların dehasının en büyük olanı yaratabildiği koşullar bunlardır. B. Nitelikleri. Marksizmin kalpazanları, Marksizmi esinlenmiş bir yalvaçın ateşli imgeleminde tasarlanmış bir mit gibi sunarlar. Aynı zamanda burjuvazinin büyük yararına olarak Marksizmi kendi modalarına uydurma hakkını kendilerine verebileceklerini sanırlar. Öyleyse Marksist sosyalizmin en belirgin niteliğini uzlaşma kabul etmez bir şekilde kesinlikle ifade etmek gerekir. Marksist sosyalizm ne bir mit ne de bir iman işidir. Ne öteki sistemler arasında bir sistemdir ve onlardan ne daha iyi ya da ne daha kötüdür. Marksist sosyalizm bir bilimdir. Bilim gerçeğin nesnel bilgisidir. Gerçeği değiştirme araçlarını verir. Bilimsel sosyalizm için de böyledir. Bilimsel sosyalizm iki büyük buluşa dayanır. Bu iki büyük buluşu, materyalist tarih anlayışını ve artı değer yoluyla kapitalist üretimin sırrının çözümünü Marx'a borçluyuz. Sosyalizm bu buluşlarla bir bilim oldu. Biliyoruz ki Marx, felsefenin ve doğal bilimlerin incelenmesinde bir dünya anlayışı bulmuştur. Bu, diyalektik materyalizmdir. Diyalektik materyalizmin toplumlara uygulanması tarihsel materyalizmi verir. Darwin, organik doğanın gelişme yasasını bulmuştu. Marx ise insan toplumunun gelişme yasasını buldu. İnsanların bilincinin ve iradesinin dışında ve ondan önce var olan nesnel yasa. Bu üretimdir.